Merhabalar, Alternatif Evren Podcast Network'ün anime podcastine hoş geldiniz. Yanımda bir Zafer ekibinden Hafize var. Hafize hoş geldin.
Hoş bulduk Kamil.
Bugün uzun süredir planladığımız anime podcastinin birincisiyle karşısındayız dinleyicilerimizin. Neler hissediyorsun?
Vallahi çok heyecanlıyım.
Yaklaşık bir yıldır falan düşünüyoruz bunu, konuşuyoruz. Yapalım.
Uzun zamandır düşünüyoruz, yapmak istiyoruz. Da kendi diğer podcastlerimizden, dizilerimizden bir türlü animeye sıra gelmedi deyip serzenişle başlıyormuşum programda.
Ya öyle ama öyle. Çok dizi konuştuk bu ara.
Ya hakikaten çok dizi konuştuk. Yok, gerekli aslında. Hepsi gerekli. Keşke daha da fazla konuşabilsek ama şey değil yani, animede konuşulması gereken konulardan bir tanesi. O yüzden bence çok güzel olacak.
Bence de öyle. Hemen programın başında uyarıyorum. Bu program, yani bu bölüm, daha doğrusu programın bu bölümü, daha önce anime izlememiş, izlemiş beğenmemiş, izlemiş devam etmemiş veya bu bana hitap etmiyor diyenlere özel yapıyoruz. Aslında animeye giriş podcast'ı bu. Anime nedir, nasıldır, nasıl izlenir, neden izlenmelidir, farkları nedir gibi konuları konuşacağız. Hafize aslında bize öncülük edecek burada. Ben başlamadan önce, sana söz vermeden önce bizimle iletişim, dinleyicilerimizin bizimle iletişim kurabileceği kanalları söylemek istiyorum hızlıca.
Tabii.
Web sitemiz birzaber.com. Twitter'da Alternatif Evren ismiyle varız. Mailimiz bdhmedia@gmail.com. BDH Bursa Denizli Hakkari. Spotify, iTunes ve diğer MMI çeşit podcast servisinde, Anchor, Castbox, Google Podcast gibi podcastların hepsinde de Alternatif Evren Podcast Network adıyla varız. YouTube'da da Alternatif Evren ismiyle yine bizi bulabilir dinleyicilerimiz. Böyle uzun bir iletişim girişinden sonra
bekleriz herkesi.
ya bunu söylemeyi unutuyorum. Mesela bugün Ayça ile bir haber podcast yaptık. Yine iletişim kanallarını söyleyecektim. Unuttum. Dedim bu sefer atlamayayım.
Anime de söylemen daha güzel oldu ya. Daha spesifik bir kitleye hitap ediyoruz.
Evet. Belki sana soru gelir bununla ilgili.
İnşallah beklerim.
Hafize, şimdi ben seni tanıdığımdan bu yana işte Hafize ismiyle yan yana bir hashtag koysam anime koyarım.
Evet.
Listeye yazar olarak gelen ilk kişiye ne izliyorsun, anime izler misin? gibi saldırıların olmuştur yıllarca.
Evet. Şimdilerde biraz vazgeçtim ama hala yeni gelen yazar arkadaşlarımıza sen anime izlemiyor musun acaba şeklinde. Mobbinglerim çoktur, evet, kabul ediyorum bunu.
Ben sana önce işte anime konusuna gireceğim de öncesinde kişisel bir soru sormak istiyorum. Nereden başladı bu anime sevdası? Nereden başladıktan ziyade nasıl sevdaya dönüştü? Hani nasıl bu kadar özleştirdin kendinle?
Aşka dönüştü. Yani aslında tamamen boşluktan başlamış bir şey. Benim çalıştığım ajansta işlerimizin çok yoğun olduğu bir dönem oluyordu. Bir de hiç işimizin olmadığı bir dönem oluyordu. Hiç işimizin olmadığı bir dönemde çalışma arkadaşım dedi ki anime diye bir şey var, hiç duydun mu?
Yıl kaç?
Hayır, duymadım. Yıl kaç? Yıl 2013.
Güzel.
Yıl 2013. Arkadaşım ya işte Death Note diye bir şey izledim ben, çok güzel, şöyle böyle. Tamam, izleyelim arkadaşım. Bayağı bir ofis saatleri içinde, çalışma saatleri içinde falan izliyoruz ama yani. Bayağı böyle o 30-40 bölümü falan izledik ve bitirdik. Çok beğendim. Ama sonra ben o ajanstan ayrıldım. İşte taşındım falan filan derken o hengamede bir daha anime izleyemedim. Sonra arkadaşımla tekrar iletişime geçtim. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun falan derken baktım o anime de almış yürümüş. Ya ben şunu da izledim çok güzel biliyor musun, ben bunu da izledim çok güzel biliyor musun derken bana da önerdi bir tane. Full Metal Alchemist'i önermişti mesela. Onu izlediğimde tamam dedim ya, anime bir aşk gerçekten.
Allah Allah. Peki, aynen, bu yani, esnada dizi izliyor muydun normal? Normal dediğim bu.
Evet. Ya ondan önce çok dizi izliyordum zaten. Bayağı dizi izliyordum. Sonra animeyle tanıştıktan sonra dedim üzgünüm, benim gerçek aşkım animeymiş.
Direkt sana hitap etti.
Sizi terk ediyorum.
Peki ondan sonra seri olarak izlemeye devam ettin mi?
Efendim?
Sonrasında seri olarak izlemeye devam ettin mi? Bütün anime, yani anime dünyasını araştırdın, ne varsa izlemeliyim, çok güzel bir dünya falan dediğin zaman o zaman mıydı?
Evet. Yani Death Note'dan sonra değildi aslında. Full Metal Alchemist'i izlerken evet dedim ya tamam, ben bunu çok sevdim. Ben artık anime izleyeceğim, bu kafaya bayıldım. O zaman araştırmaya başladım. Ne türleri nelermiş, işte içeriğinde neler varmış. Çünkü izlerken hiç duymadığınız terimler söylüyorlar. Yani ve ara ara söyleyince bunun bir anlamı var diyorsun. Ve bu şekilde araştırma yapmaya başlıyorsun. Doğal olarak bilgi birikimi de bu şekilde artıyor. Ve hoşuma gitti açıkçası. Kendi içerisindeki bölümleri hoşuma gitti. Kitap tarzları hoşuma gitti. Japonlar sevimli insanlar, onlar hoşuma gitti. Kültürlerini beğendim ve hakikaten de bize samimiyet açısından Türk insanına yakın insanlar olduklarını düşünüyorum. Her ne kadar soğuk duruşlarına rağmen, ki hani böyle hani temas etmezler ya, elbise sıkışmazlar
Tabii.
sonuçta. Ona rağmen sıcakkanlı insanlar olduklarını düşünüyorum. O yüzden ama her şeyden öte çok çok farklı bir dünya, anime dünyası. Yani hiçbir şeyde göremeyeceğiniz, hiçbir dizide, hiçbir filmde göremeyeceğiniz bir hayal dünyasıyla karşılaşıyorsunuz. O yüzden de yeri çok ayrı.
Ama
Konuşacağız gerçi birazdan.
bir şey soracağım sana şimdi. Ben senden sık sık anime istedim bu süreçte. Neyle
Evet.
başlamalıyım diye. Sen bana hiçbir zaman demedin. Fullmetal Alchemist'le başla demedin. Kendinde aşka sebep olmuş bir animeyi neden başlangıç olarak önermedin?
Ya aslında önerdim ama
Hayır, öncesinde daha başka şeyler önerdin ama.
ya önce evet. Neden? Çünkü mesela ondan sonra Psycho Pass diye bir anime izledim. Ve böyle hani benim için gerçekten Psycho Pass anime dünyasının yani en tepesine koyabileceğim animelerden bir tanesi. En azından kendi izlediklerim açısından, ki 150 seriyi çok rahat izlemişimdir. Onların içerisinde en iyisi olduğu için hani en iyisinden başlamamı tavsiye ediyorum. Yoksa ama sende de şöyle olacaktır mesela. İşte atıyorum Psycho Pass'i izleyeceksin, çok beğeneceksin ama ondan sonra eskaza birisinin önerdiği bir şey izleyeceksin ve onu daha çok beğeneceksin. Yani o böyle hani senin kurduğun iletişim biraz daha farklı olacaktır
Tabii, illa
mutlaka.
ki yani. Bir de kendi keşfinle falan daha da güzelleşiyor bu işler biliyorsun. Underdog falan bulursan.
Evet. Ama bulursun ya. Yani bir yerlerden başlamak lazım Kamil.
Ben
Başlamadan bulunmuyor biliyorsun ki.
başladım. Kendi başladığım animeden de bahsedeceğim ama sorulara geçeyim önce.
Tamam.
Bir giriş yapalım şimdi. Ben de bu animeyi izlemeyen kesimdenim. Burada halkın sesiyim yine her zamanki gibi. Dün bir
Evet.
Marvel DC podcast yaptık. Orada da hiçbir şey anlamıyordum konuşulanlardan. Yine öyleyim. Çok
Sen bize lazımsın ya. Evet.
bu soruları soracak birisi de lazım, değil mi?
Tabii ki, tabii ki.
Çok çok çok basit bir soruyla soruyorum. Anime nedir, ne değildir? Yani bu hiç bilmeyen bir
Anime.
insan anlatır gibi animeyi anlatabilir misin bize?
Tabii ki. Ya anime aslında Japon animasyonu. Hani o hep böyle anime çizgi film midir, değil midir
O da
tartışması
sorularından bir
var ya.
tanesi.
Anime aslında teknik olarak çizgi film. Yani çizimle yapıldığı ve iki boyutlu olduğu için çizgi film. Ama işin içine Japonlar girince öyle olmuyor. Öyle olmuyormuş. Animation kelimesinden geliyor. Kelime kökeni öyle. İlk defa hatta 1900'lü yıllarda falan kullanılmış. Ama işte hikayesinin farklı olması onu çizgi film dünyasından çok ayrı bir noktaya getiriyor.
Tabii.
Temel hitap kitlesine göre anime hazırlandığı için çok çok farklı yerlere gidebiliyor hikayeler. O yüzden de anime diyorlar biraz. Zaten çoğu manga temelli. Mangada işte Japon çizgi romanı diyebiliriz onlar için de. Hikayelerini oradan alıyorlar. Ama hep böyle farklı hikayelere odaklandığı için ve yine çizim olduğu için ve hayal dünyasının, insanların hayal dünyasında sınır olmadığı için ve bunları da çizimle çok güzel anlatabildikleri için yani karşımıza çıkan konsept anime oluyor. Evet.
Aslında yetişkinlere özel çizgi film mi desem yoksa burada linç mi yerim?
Yok, yemezsin. Yetişkinlere özel çizgi film diyebilirsin ama bunu demek için anime diyoruz zaten.
Ha, gerek yok bunu demene.
Anime bu anlama geliyor
Peki. Çizgi film de yani teknik olarak evet çizgi film ama sen özellikle üzerine basa basa söyledin ki anime çizgi film değildir.
Evet.
Bunun sebebi sadece konusuyla alakalı mıdır?
Aslında evet, sadece yani tabii ki sadece konusuyla alakalı değil. Çizgi filmde daha düz çizgiler oluyor mesela. Gerçekçiliğe daha yakın çizgiler oluyor genellikle. Tabii ki çok farklı çizimlerde oluyor da. Ama anime dünyası dediğiniz zaman anime karakterlerine baktığınız zaman işte daha ince hatları olan karakterler, işte uzun karakterler, renkli saçlar, işte ne bileyim büyük gözler, yani bu tarz farklı çizimleri de anime dünyasının içerisine koyabiliriz. Seslendirme ekibi çok önemli, CEO dediğimiz kadro. Çünkü hakikaten çok çok ciddi yeteneklerle çalışıyorlar. İşte bir karakteri dinliyorsunuz, erkek sesi duyuyorsunuz ama bunu seslendiren bir kadın. Ya da bir kadın sesi duyuyorsunuz ama bunu seslendiren bir erkek. Hakikaten ciddi yetenekler. İşte bunların hepsi bir araya gelince animeyi oluşturuyor.
Bir de terimlerden bahsetmiştin. İşte, dişi kelime anlamı mesela farklı söyleniyor. Ya yetişkin erkeklere yönelik içeriğe sahip manga ve animelere farklı isimler veriliyor.
Aynen. İşte bunlara hedef kitlesi diyoruz aslında. Şimdi mesela işte atıyorum josei dediğimiz bir hedef kitlesi var. Josei aslında kelime anlamı olarak kadın demek. Ama yetişkin kadınlara hitap eden animeleri de josei diyorlar. Yani mesela işte türleri arasında nasıl aksiyon komedi ya da işte romantik komedi falan gibi şeyler yazıyorsak josei'yi de buna ekleyebiliyoruz. Josei'yi gördüğüm zaman ben şunu anlıyorum. Ha evet, bu 17-18 yaş üzeri daha ciddi hikayeleri olan ama biraz daha kadınlara yönelik hikayeleri olan bir anime. Ya da işte seinen dediğimiz, o da yetişkin erkeklere yönelik. Bunda da daha ciddi hikayeler oluyor. Yani josei ve seinen'e baktığımız zaman daha böyle yetişkinlere yönelik animeleri görüyoruz. Daha gerçekçi hikayeleri oluyor. Daha mesela kanlı sahneler görebiliyoruz içerisinde. Bir de mesela shoujo dediğimiz daha genç kızlara yönelik, biraz daha romantik komedi havasında.
CW.
Ya işte şimdi CW hemen öyle şeyler söylemiyoruz. Ayça'yı çağırırım yoksa. Evet. Ya da işte mesela shonen dediğimiz, o da genç erkeklere yönelik. İşte biraz daha kahramanlık hikayeleri mesela. Orada mesela çok işte kesmeli biçmeli şeyler görmüyoruz. Biraz daha aksiyon tarzı hikayeleri oluyor onların. Bir de tabii hani kodomo dediğimiz çocuklara yönelik bayağı aslında çizgi film gibi hikayeleri olanlar var. Daha çok çok farklı şeyleri var aslında. Şu onun ayı
türü var mesela. Hentai'yi bekliyorum.
Hentai'yi en sona sakladım. Shonen Ai dediğimiz işte genç ve genellikle yakışıklı erkekler arasındaki duygusal ilişkiye odaklı mesela. Hmm. Ama bunun içerisine biraz daha cinsellik koyduğunuz zaman yaoi oluyor.
Allah Allah.
Tabii. Ya da mesela işte iki genç kadın arasındaki duygusal ilişkiye shoujo ai derken işte bunun içerisine biraz daha cinsel sahneler koyduğunuz zaman yuri oluyor. Yani bu tarz şeyleri oluyor. Evet. Bunların hepsini birleştirip pornografik içerik sunduğunuz zaman da hentai oluyor.
Çok şükür. Ama onun da...
Artı 18.
Yani onun da şey demişsin, konusunda dram, savaş, büyü gibi çok çeşitler olabilir.
Tabii. Yani hentai diyoruz ama yani tabii ki cinsellik ve cinsel sahneler ön planda oluyor da. Şimdi bunu anlatırken arkada bir savaş da dönebiliyor. Çok farklı bir dram hikayesi de izleyebiliyorsunuz. Yani... Boş pornografiyi de sunmuyorlar aslında. Tamam işte. Anlatacağım dediği zaman çok güzel hikayeler de çıkabiliyor içinden.
Sen başlangıç seviyesindeki insana bunu önermen gerekiyor.
Değil mi? İlgisini çeksin.
Tabii, strateji yanlış.
Yani, tabii.
Şaka bir yana, hedef kitleyi çok güzel spesifik bir şekilde indirgemişler. İlgi çekici.
Kesinlikle öyle. Bence bu yani sadece Japonlarda kalmamalı. Bunu bayağı Hollywood kendi içerisine, kendi bünyesine almalı bunu yani. Bu tarz ayrımlar çok başarılı oluyor.
Güzel. Peki. Bir sonraki soruya geçiyorum. Neden sabit karakterler var? Yani sabit çizimler var daha doğrusu. İşte büyük büyük gözler, işte uzun bacaklar, uzun kollar falan. Neden bu tarz bir genelleme var?
Bunun yaratıcısı aslında Osuma Tezuka. Bu adam yıllar önce kendi Japon stüdyosunu kurarken şeyden çok etkilenmiş. Walt Disney'in çizimlerinden ve karakterlerinden çok etkilenmiş. İşte o Bambi çizimlerinden, Mickey Mouse çizimlerinden. Aslında biraz ona öykünmüş. O yani büyük gözlerle duyguların daha iyi anlatılabileceğini düşünmüş. Yani o şekilde anlatılıyor daha doğrusu. Ben adamla tanıştığımdan değil yani.
Dost meclisini söyledim.
Yani aynen. Ama bir de şöyle bir şey var. Renklerle aslında çok daha iyi anlatılabiliyor birçok şey.
Ha, renk
İşte
kullanımı da var,
mesela
evet, onu da soracaktım sana.
tabii. Yani mesela bir karakter, bilge bir karakterse mutlaka saçı ya siyah oluyor ya beyaz oluyor. İşte o karakter ya da işte aksiyonu seven bir karakterse ya da mesela çok çabuk kızan bir karakterse kırmızı saçlı bir karakter görüyoruz. Ya da işte ne bileyim daha dost canlısı, daha erdemli bir karakterse işte atıyorum sarı saçlı bir karakter görüyoruz. Yani burada biraz işte Japon renk kültürünün de örnekleri var aslında.
Çok
Gerçi Japon
karakteristik
animesi
özellikler ya.
içerisinde kültürel içeriği çok fazla da yani renklerde bile bunu bize anlatmaya çalışıyorlar aslında.
Evet, çok çok kalıplaşmış, çok güzel terimler aslında bunlar yani.
Evet, kesinlikle.
Kültürel
Yani
olarak çok eğlenceli.
karakterin çizimine bakarak işte ne bileyim kullanılan saç renginden tutun kıyafet yapısına kadar bir gördüğünüzde nasıl bir karakter olabildiğini az çok fark edebiliyorsunuz. İşte pembe saçlı bir karakter gördüğünüz zaman işte daha sevimli, daha çıtı pıtı, daha narin bir karakter oluyor. Ya, tabii ki alternatifler ve farklı anlatımlar söz konusu da geneli bu şekilde.
Anladım. Hemen geçiyorum o zaman bir sonraki soruya. Yüz ifadeleriyle ilgili benim merak ettiğim var. Çok abartılı tepkiler, abartılı reaksiyonlar veren karakterleri görüyoruz sık sık. Bunun da böyle tarihsel bir geçmişi var mı, yoksa tamamen yaratıcıya kalmış bir şey mi?
Biraz yaratıcıya kalmış bir şey. Çünkü iki boyutlu bir şey anlatmaya çalışırken yüz ifadelerini yani hissettiği şeyi yüz ifadeleriyle anlatmanız gerekiyor. Ve bir kızgınlık ya da şaşkınlık ifadesini anlatırken işin içinde biraz da komedi varsa ister istemez onu çizimlerle ve abartılı bir şekilde anlatıyorsunuz. Bu daha başarılı bir yöntem. Yani izleyiciye daha kolay geçiyor bu. İşte burada iki boyutlu çizimin faydalarından yararlanmak gibi bir şey diyebiliriz bu konuda.
Anladım, çok mantıklı. Bir de kalıplaşmış terimler var sanırım. Mesela otakuyu ben çok merak ettim. Çok ilgimi çekti.
Ya aslında otaku işte hayatını genel olarak animeye adamış. Aslında sadece animeye de değil. Anime ve animeyle alakalı her şeye adamış kişiye diyoruz. Yani ben kendimi otaku diyemiyorum mesela.
Ya evet, bir
Ben
görsel
evet.
gördüm ben. O çok felaket bir görsel.
Evet. Yani evet anime çok seviyorum. Mutlaka anime ile ilgili işte ne bileyim bir tişörtüm vardır. Bir kitabım bir şeyim mutlaka vardır ama anime ile yatıp anime ile kalkmıyorum. Ki aslında otaku terimi Türkiye'de belki biraz iyi bir şey olarak lanse ediliyor ama Japonya'da çok iyi bir şey değil aslında. Hani Japonya'da birisine otaku dediğiniz zaman küfretmiş sayılabiliyorsunuz. Hani hoş terim olarak ya, şey yapmıyorlar, kullanmıyorlar onu. Ya onun dışında kendi içlerinde terimleri var. İşte mesela CEO dedim az önce. Japon seslendirme sanatçılarına CEO diyorlar ama artık dilimize o kadar işlemiş ki biz de aynı şekilde söylüyoruz. İşte ne bileyim meka dediğimiz türler var. İşte dev robot temalı türler. İşte ne bileyim cosplay dediğimiz
Cosplay
şeyler
soracaktım ben de,
var.
özellikle bunu açman gerekiyor. Çünkü anime dünyasından çıkıp genel olarak kullanılan bir terime dönüştü herhalde bu cosplay.
Evet. Yani şimdi cosplay sadece animeye indirgeyemeyiz. Ama cosplay zaten bir karakteri kıyafet ve makyajıyla bütünüyle taklit etmek olduğu için ve anime karakterleri de çok spesifik çizimleri ve işte ne bileyim saç renginden tut kıyafetine kadar çok belirgin yapıları olduğu için bunları taklit etmek de kolay olabiliyor.
İlginç
Yani
olabiliyor.
kolay derken anlatımı kolay olabiliyor. Yoksa çok zor cosplay
Tabii
kolay bir şey
canım.
olduğunu söylemiyorum. Yani ciddi maliyet gerektiren bir şey.
Hele anime
Ama en
karakteri.
azından evet kesinlikle. Ama en azından yapacağım dediğiniz zaman yansıtabileceğiniz bir şey. O yüzden cosplay önemli. Ne bileyim onun dışında bir de animeyi izlerken sık sık karşımıza çıkan bazı ekler var. Ya bunları duyduğunuz zaman da gerçi birkaç izleme sonunda anlıyor izleyici ne olduğunu da. Mesela ismin sonuna gelen işte Chan eki ya da Kun
Bunu
eki
ben
ya da şöyle
bilemiyorum ya,
söyleyeyim
evet.
işte Sakura Chan
Evet.
dediği zaman işte daha çok böyle sevimli ve arkadaşlarına hitap eden, daha doğrusu kendi seviyesinde gördüğü insanlara hitap ederken Sakura Chan diyorlar mesela. Ama genellikle Chan ekini kız karakterler için söylüyorlar. Kun ekini erkek karakterler için söylüyorlar. Ya da işte mesela kendinden daha büyük ya da kendi rütbesinden daha üst bir rütbede bir insana hitap etmeye çalışırken san ekliyorlar isminin sonuna ya da sama ekliyorlar. Ya da işte ne bileyim kendini öğretmen olarak gördüğü kişiye senpai diyorlar. Ya bu tarz ekler Japon kültüründe de çok var.
Diyecektim. Japon kültürünün yansıması aslında doğrudan bu herhalde.
Kesinlikle öyle. Kendi içlerinde nasıl konuşuyorlarsa hakikaten animeye de aynen o şekilde yansıtıyorlar. Bir de mesela çok garip bir şey. Ben şunu duyduğumda çok şaşırmıştım. Hep böyle Chan, Kun bilmem ne eklerini falan duyuyoruz ama bunlar için neden birbiriyle sadece isimleriyle hitap etmiyor diyordum. Meğer sadece isimle hitap etmek çok özel bir anlama geliyormuş.
Ha.
Yani tabii. Yani iki kişi çok yakın dost, sevgili ya da işte kardeş gibi bir şey değilse isimleriyle hitap etmiyorlarmış.
Hadi ya.
Tabii. Yani çok çok yakın dost ya da sevgili olmaları lazım ki isimleriyle hitap etsinler. Bir de ön isimleriyle, soy isimleriyle de değil, gerçek isimleriyle. Çünkü onlar daha çok soy isimleriyle hitap ediyorlar birbirlerine.
Anladım.
Onu duyduğumda çok şaşırmıştım mesela. Çok özel bir şeymiş onlar için, Japonlar için.
İlginç.
Aynen öyle.
Bundan sonra şeye geçeceğim. İşte yeni başlayacak olanlara ne önerirsin? Hangi diziyle başlanmalı veya işte hangi aralıklarla izlenmeli gibi şeylere geçeceğim. Ama burada son bir sorum var. Merak ettim. Senin de yazında başlık olduğu için, benim de ilgimi çektiği için. Japon ekonomik gücü demişsin sen. Hem kültürel hem de ekonomik gücü. Anime. Evet, kültürü yayma konusunda gerçekten çok başarılı. Anime ve manga aslında.
Evet.
Yani nedir bunun Japon ekonomisine veya kültürüne katkısı?
Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Her sene en az 200 anime çıkıyor Japonya'da. En az. Biz aslında bunun çok azını görüyoruz. Çok azını izliyoruz. Çünkü tabii her şeyden önce işte replenmesi ve bütün dünyaya yayılması gerekiyor. O çok ayrı konu da. Bunun işte bir altyazısı, cartı, curtu çıkması gerekiyor. Bir de genel izleyici kitlesi tarafından biraz izlenmesi gerekiyor ki bizim ilgimizi çeksin. Yani Türk izleyicisinden bahsediyorum. Bunun çok azını, biz böyle %50'lik kısmını bile aslında izlemiyoruz. Bilmiyoruz hatta, yani izlemeye geçtik, bilmiyoruz bile. Onun dışında Japonya zaten mangadan da çok kazanıyor. Yani ülkede tuvalet kağıdından fazla manga basılıyor. Hani tuvalet kağıdına harcanan kağıttan fazla manga için kağıt harcalıyor.
Manga animeye altyapı oluşturuyor mu?
Çok fazla. Çok fazla hikayesel anlamda her şeyden öte bir altyapı oluşturuyor.
Tüm dünyada öyle ya şu anda aslında, hani çizgi roman tüm herkese kaynak olmuş
durumda. İşte Amerika bunu sonradan çok keşfetti. Yani sonradan keşfetti, şimdi öyle şeylerle çıkmasın karşımıza. Yok Marvel'dı, DC'di, bilmem neydi falan. Ondan önce manga vardı.
Doğru.
Hayır gerçekten, şimdi ben çok fazla manga takip edemiyorum ama izlediğim 10 animenin 8'i manga uyarlaması. Ve şey de yetmiyor mesela. Sadece animeyi izlemek de yetmiyor. Hikayesi yarım kalıyor. Yarım kalan hikayeyi mangadan takip etmek gerekiyor. Bu anlamda da çok şey altyapı oluşturuyor. Hani aslında anime manganın tanıtımı gibi bile olabilir. İki sezon çekiliyor. Üçüncü sezona mesela atıyorum stüdyo para ayırmıyor. Ya da işte yeterli izleyici kitlesine ulaşmıyor falan derken. Devamı gelmiyor ama manga hikayesi devam ediyor.
Sen her türlü takip edebiliyorsun.
Efendim?
Sen her türlü takip edebiliyorsun aslında bir izleyici olarak.
Aynen devamını. Kesinlikle hikayeyi her türlü takip edebiliyorsun. Çünkü şöyle bir avantajları var. Biz burada çok görmüyoruz gerçi. Sadece Türkçe'ye çevrilen manga serilerini görüyoruz ama Japonya'da haftalık manga dergileri var. Onun içerisinde yayınlanan manga hikayeleri var.
Çok büyük
sektör. Sen mesela Japonya'da olsan ve desen ki benim şöyle bir fikrim var. Çizim yeteneğinin olmasına da gerek yok. Birisi mutlaka iyi bir çizim yapabiliyor çünkü. Sen çizim yapamasan bile bir çizim yapan bir kişiyi bulduğun zaman ben hikayeyi anlatırım arkadaş, sen de çizimi yap dediğinde, haftalık bir dergiye gönderdiğinde, atıyorum 3 dergiye göndersen bir tanesinde mutlaka yayınlanır.
Çok
çünkü
mantıklı.
Bu kadar talep var.
Peki dünyadaki alıcısı bu işe ciddi paralar ödüyor mu, yoksa sektör olarak hala küçük bir pasta mı?
Dünyadaki alıcısı Japonya'daki alıcısı kadar yok tabii ki. Bir de yani her ne kadar istemesem de Marvel ve DC dünyası kadar büyük bir dünyası da yok.
Mutlaka tabii ki.
Daha küçük ama kemikli kitlesi var.
En uzun gösteren anime serisinden ve en çok para kazandırandan bahsetmiştin yazında. Onları da dile getirelim
mi? Evet. Stüdyo Ghibli'nin bu Ruhların Kaçışı en çok para kazanan kazandıran filmi. İşte ondan sonra yine Yürüyen Şatosu 270 milyon. Ruhların Kaçışı 230 milyon Yürüyen Şato. Ama mesela geçenlerde Kimin Ona Va, duymuşsundur ismini. Senin Adın şeklinde Türkçeleştirdiler sanırım. O mesela Studio Ghibli'nin kazandığı rakama çok yaklaştı. Yani uzun zaman sonra Ruhların Kaçışı'na yaklaşan ilk film oldu. Anime dünyası açısından. Çok değerli bizim için.
Bunlar eski yapımlar değil mi? İşte Ruhların Kaçışı ve Yürüyen Şato.
Tekrar edebilir misin?
Ruhların Kaçışı ve Yürüyen Şato bunlar eski işler mi?
Tabii. Eski işler ama isimlerini duyuran işler sonuçta. Hmm. Yani
şunu öğrenmeye çalıştım. Yani daha modern dönemde tekrardan mı yükselişe geçti? Anime dünyası olarak algılamaya çalıştım da.
Yok. Aslında şöyle işte biraz o kemik kitlesinin payı çok fazla var burada.
Hmm.
Yani Miyazaki bu filmleri yaptığında çok şey değildi. Hani anime ismini yeni yeni duyuruyordu. İşte o Ghost in Shell'ler, Akira'lar evet hep bir kitlesi vardı ama ben buradayım diyememişlerdi aslında. Yani anime dünyası var, böyle bir sektör var diyememişlerdi. Anladım. Tam anlamıyla bu Studio Ghibli ile birlikte yükselişe geçtiler. Yani bunlar sektörel anlamda yükselişin filmleri diyebilirim. Hmm, ondan sonra bir işte 3 hafta önce Ankara Japon Filmleri Festivali. İstanbul Japon Filmleri Festivali. Hani bunlar ön ayak oldu hep bunlara. Onu demeye çalışıyorum.
Anladım. Peki geçelim o zaman. Yeni başlayacak. Ya şöyle bir kısım onu daha sonra en sona ayıralım öyle bitirelim diye düşündüm. Anime izlemenin insana getirdiği 8 değişim, insanın geçirdiği 8 değişim, anime izleyen insanın geçirdiği 8 değişim yazından istinaden. Şimdi önce senden işte hiç anime izlememiş kişilere anime önerisi alacağım. Sonrasında bunları izlerse insanlar nasıl değişimlere uğrayabilir verip kapatacağım programı. Ne izleyelim? Hiç anime izlememiş bir insan. Ben burada kendi şeyimi söyleyeyim. Kendi izlediğim ismini söyleyemeyeceğim. Sen tahmin edeceksin tabii ki.
Tamam.
Şu mikrodalgalı zamanda yolculuk işi.
Steins;Gate.
Neydi? Bir daha söyler misin?
Steins;Gate.
Ha, Steins;Gate. Evet, Steins;Gate.
Aslında Steins;Gate sanırım. Stein Almanca bir kelime anladığım kadarıyla.
Steins;Gate.
Doğru. Onu izledim.
Onu izledim. Yani umut izletti. Bir yaz günü çok
tabii ki.
çaresizlik yapacak bir şey yoktu falan.
Allah Allah. En iyi animelerden bir tanesini izletmiş. Neden öyle şey yaptın şimdi?
Hayır, beni
pişman mısın? Hayır. Pişman mısın?
Konuyu oraya getirecektim şimdi. Ben Ayla Bayı'yla izledim. Çok etkileyiciydi. Yani çok etkilendim. Hemen her sahnesinden çok etkilendim. Bir de yani ben şey bekliyordum böyle. Ama yarım gözle izlerim işte. Bir yandan telefonu kurcalarken izlerim. Derken böyle beynimden dumanlar çıkarak izledim. Hatta anlamadım. Ne oluyor lan? Ne oldu şimdi? Falan diye.
İşte aslında birçok anime böyle. Yani hikaye kurgusu, daha doğrusu çizimlerle onu görselliğini çok güzel destekleyebildiği için hikayesini istediği yere çekebiliyorlar. Yani şimdi üç boyutlu evrende bir şeyi çekmeye çalıştığınız zaman mutlaka fiziksel bazı şeylere takılıyorsunuz ya. Her ne kadar bunu bazı efektlerle aşmaya çalışsanız da sonuçta takılıyorsunuz. Ama iki boyutlu evrende öyle bir şey söz konusu kesinlikle değil. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Ki Metamorfoz animenin en temel taşlarından bir tanesidir. Yani değişim, gelişim animenin temel taşıdır. Kişisel değişimden tutun karakterin fiziksel değişimine kadar. İşte ne bileyim bir yaratık olması, ne bileyim işte süper güce büründüğü zaman işte değişik bir kıyafet giymesi falan. Ay Savaşçısını hepimiz izledik küçükken, çocukken. Evet. O tarz değişimler. Bu temel taşları. O yüzden hikayesel anlamda da çok başarılı oluyor bu değişimler. Baya böyle dediğin gibi izlerken evet ya beynim yandı falan diyebiliyorsun hikayelerde.
Benim için o çok Umut'un neden bunu izlettiğini anladım. Yani benim sevdiğim türü de biliyor zaten. Bunu izletmesinin sebebini de izledikten sonra anladım. İşte beyin yakıcı olması, mindfuck dedikleri olaya maruz bırakması beni bakış açımı değiştirdi açıkçası anime. Ama yarım gözle izlerim lan falan diyemiyorum. Şimdi şey, Steins Gate'le ilgili bir şey çıkmış herhalde yeni. Bölüm mü çıktı artık?
Steins Gate Zero yeni şeyini anlatıyor. Daha doğrusu şöyle. Alternatif evren hikayesi ama mesela evet, ben Steins Gate'i çok severdim. Yıllardır onun bir devam sezonunun gelmesini bekledim. Şimdi alternatif evren hikayesi geldiğinde biraz böyle şey yaptım. Yeni bir hikaye değil ya. Of ya, keşke yeni hikaye olsaydı diye başladım. Biraz buruk başladım açıkçası. Ama öyle bir sezon finali yaptı ki. İlk seriye o kadar güzel bağladı ki. Hadi hani ya. Böyle has falan.
Abi işte şöyle yapamadım şimdi. Steins Gate'de o mindfuck yaşadığım için dedim ki abi tamam izleyelim de bunu benim öyle bir sakin kafayla izlemem lazım. Gerçekten beni yoruyordu proje. Çok etkileniyordum. Evet. Şey olamadım artık, hani bakış açımı nasıl değiştiğini anlatmaya çalışıyorum burada. Artık şöyle oldum, tamam kafam çok sakin olduğu bir zaman izlemeliyim ben bunu. Ya döndü. Aman ben çocuk işi yarım gözle izlerimden kafam sakin olduğunda izleyime döndü. O yüzden bu ön yargının kırılması açısından benim yaşadığım tecrübe etkileyici olabilir diye paylaşmak gereği hissettim. Şu anda senden işte yeni başlayacak birisi ne izleyebilir? Hangi kategoride ne var?
Ya aslında Death Note hakikaten çok klasik ama çok da kolay önerilebilecek bir anime. Çünkü izleyiciyi sadece düşüncesel anlamda yoruyor. Yani işte biraz akıl oyunları var. Hangi karakter ne yapmış, kimi nasıl ters köşe hikayelerini severiz ya. Yani hemen hemen herkes sever bunu. İzlerken şaşırmayı severiz değil mi? Bizi şaşırtmasını severiz hikayenin. Death Note bunu o kadar güzel yapıyor ki. Ya karakterleri indirgediğinizde bayağı siyah ve beyazın iç içe girdiği bir karakter, bir anime olduğu için de insanları biraz ikilemde bırakıyor. O yüzden biraz böyle hani akıllı uslu, sessiz, sakin izleyicinin, dinleyicinin iyi bir şey izlemek istiyorum ben, kaliteli bir şey izlemek istiyorum diyen insanın Death Note'la başlaması çok
Death Note'un normal. Konusundan bahsedelim istersen birazcık. Netflix'e de uyarlandığı için biliyoruz aslında Death Note'u.
Allah da kahretmesin onu.
Evet çok kötü bir uyarlama dediler. Benim bildiğim kadarıyla işte bir lise öğrencisinin
eline bir defter geçiyor.
Evet. O deftere yazdığı isimleri bir şekilde evrenin.
Aynen öyle. Hiçbir şekilde, hiçbir şeye kalmadan ölüyor oraya yazdığı isim. İşte bunu detaylandırması, nasıl ölüyor, spesifik bir şey yazarsan ona göre mi ölüyor, neden öldürüyor. Tabii bir süre sonra polisin dikkatini çekiyor. Sonra bir dedektif diyebileceğimiz, tam da dedektif de değil de izlemeyen anlayamaz diyeyim. bir karakter görüyoruz, El, canım. Onunla işte ikisi arasındaki o akıl oyunlarını izliyoruz. Kim yenecek, kim kimi alt edecek. Hani o açıdan çok başarılı bir dizi, anime. Onunla başlanması çok doğru olabilir. Bir de Full Metal Alchemist Brotherhood, özellikle Brotherhood. Çünkü Full Metal Alchemist'in bir serisi daha var. 2006'da çekilen, onu çok önermiyorum. 2009'da Brotherhood şeklinde tekrar çektiler, tekrar yayınladılar. 60 küsür bölüm. Onda da mesela çok, orada da mesela simyayı anlatıyor. Simya gücünü anlatıyor. Ama karakterlerle birlikte o kadar iyi işliyor ki o karakterlerin gelişimiyle sen de gelişiyorsun. Sen de başladığın yerden çok farklı bir yere
de
geliyorsun.
Şöyle bir şey var sanırım. İki erkek kardeş ölen annelerini canlandırmaya teşebbüs ederken bir felsefe taşına aramaya başlıyorlar.
Aynen öyle. Ama aslında hiçbir zaman felsefe taşıyla da bile olsa ölen bir kişinin geri gelemeyeceğini çok acı bir şekilde öğreniyorlar. Tabii bu arada kayıplar yaşıyorlar. İşte biri kolu bacağını kaybediyor. Biri bütün vücudunu kaybediyor. Yani sadece işte ruhunu bir zırha bağlıyorlar. Efendim?
Zaten hikayemiz diyorum, o yolda yaşananları anlatan bir hikaye.
Aynen öyle, aynen öyle. Ondan sonra bu iki karakterin simya ile ilgili işte felsefe taşlarını araması, ki bu arada babaları falan uzakta, onları falan iletişime geçiyorlar. Bir süre sonra en başa dönüyoruz, hikayenin en başına dönüyoruz. Ama bu süreci o kadar güzel anlatıyor ki, onlarla birlikte hakikaten biz de felsefe taşını arıyoruz aslında.
Bu arada Death Note bir sezon 37 bölüm ve IMDb puanı 9. Ben burada yine hani halkın sesi olarak en merak edilenleri söylüyorum. Neydi? Full Metal Alchemist. Alchemist Brotherhood'un da yine IMDb puanı 9. Ve sezonu onun da yine 64 bölüm.
Aa, 60, evet 60 küsür bölüm.
64 bölüm. Dakikaları nedir? Süreleri nedir yani bir bölüm süresi?
Bir bölümü 20 dakika falan ya. Çok uzun değil öyle. Harika. Yani 22-23 dakika da işte bunun başlangıç jeneriği, bitiş jeneriği derken 20 dakikayı bile doldurmaz aslında bir bölüm.
Harika.
Yani çok uzun değil. O yüzden izlemesi de kolay olabiliyor. Zaman açısından. Çünkü o kadar dolu hikayeler izliyoruz ki bazen. 20 dakikada bile of yoruldum ya falan diyebiliyorsun. Çünkü şey yakıyorsun yani. Beyinde hücreleri çalıştırıyorsun izlerken.
Ya bilmez miyim, bana anlatma onu. Neler yaşadım ben.
Yani onun dışında ne önerebilirim? Yani anime izlemek isteyen herkes şeyi duymuştur mutlaka. İşte Naruto, One Piece, Fairy Tail gibi hikayeleri mutlaka, animeleri mutlaka duymuştur.
Şu şey var ama, bugün haberini yaptığımız senin de Psycho Pass.
Psycho Pass. Bir dakika, oraya geleceğim.
Peki,
o bir dakika. o çok özel bir, onu bir ayrı bir kategoriye koyacağım. Şeyi söylemeye çalışıyorum. Çok uzun soluklu serilere girmemelerini öneriyorum. Tabii, çünkü bu animeler, işte Naruto, One Piece, Fairy Tail gibi hikayeler 500 bölümle 1000 bölüm arası hikayeler. Ve bunlar da shounen tarzı olduğu için shounenları da biraz küçümserim, kusura bakmasınlar. Hani yani ergen kitleye hitap eden, bayağı işte vurdum, kırdım, öldürdüm, kazandım, arkadaşlık, dostluk kazandı hikayeleri olduğu için çok bana hitap etmiyor, en azından onu söyleyeyim. Onlarla vakit harcayacakları yerine Psycho Pass'i izlesinler.
Ya bugün
Spice Girls izlesinler.
İkinci programım, ikinci Psycho Pass övülüşü. Yeni sezonu geliyormuş herhalde, beklemiyormuşsunuz. Ayça bugün haberlerde bahsetti.
Evet, evet. Üçüncü sezonu geliyor. Çünkü şöyle söyleyeyim, ben distopya hikayelerini çok severim.
Konusu nedir, bize biraz bahseder misin? Onu diyecektim ben.
Hemencik bahsedeyim. Aslında yakın gelecek Japonya'sında geçiyor. Ama şöyle bir sistem geliştirmişler. Her yerde böyle kameralar gibi kameralar var ve bunlar insanların duygu durumunu ölçüyor. Duygu rengini ölçüyor daha doğrusu. Sen ne zaman işte sinirliysen ya da gerginsen, stres altındaysan, işte insanlar o zamanlarda başkalarına zarar verir ya, hemen böyle tespit ediliyorsun ve işte seni tedaviye alıyorlar bilmem ne falan. Yani renginin bulanmaması gerekiyor düzgün bir hayat yaşayabilmek için. Ve bir kurum var. Bu tarz işte rengi bulanan, işte ne bileyim çıldırma seviyesine gelen, etrafına zarar veren insanları yakalıyor. Dominatör dedikleri silahları var. İşte bir çeşit dedektif bunlar. Bunlarla birlikte aslında bir polis gücünü izliyoruz.
Suçu mu önlemeye çalışıyorlar bunlar?
Suçu önlemeye çalışıyorlar, aynen öyle. Ama zamanla sistemin ne kadar çarpık, aslında insanı ne kadar engelleyen, insanın ne kadar insan olmasını engelleyen bir şey olduğunu da görüyoruz. Hani biraz şeyi sorgulatıyor bize. Güvenli olmak için güvende olmak için özgürlüğünüzden vazgeçer misiniz? Sorgulatıyor biraz.
Anladım.
O anlamda çok iyi bir dizi, anime.
Biraz da sosyolojik olduğu için herhalde ilgi çekici oluyor.
Çok. Çünkü bir kötü karakteri var. Makishima. Canım. Yani
spoiler alert.
Yok, şöyle söyleyeyim. Sadece anime dünyasından da değil. Böyle en iyi kötü karakterler listesi yapsam ilk üçe oynar. O derece kaliteli bir karakter, dolu bir karakterden bahsediyorum. Aslında kötü karakter diyoruz ama biraz anti-hero havası da var adamın. Yani canım, siz bu sistemde yaşıyorsunuz ama bu sistem aslında yani sizi özgürlüğe kavuşturmuyor falan gibi bir sorgulaması var adamın.
Yine derin.
Kesinlikle. Ya adamın sadece okuduğu kitapları görsek, bazen gösteriyorlar çünkü böyle işte ne bileyim 1984'ünden tut Yüksek Kule'deki adama kadar çok farklı kitapları okuyor mesela. Onlar bile aslında bize birçok şey anlatmaya yetiyor.
Doğru.
Adamın okuduğu kitaplar bile bize birçok şey anlatmaya yetiyor. O kadar dolu bir anime. O yüzden yeri çok ayrı. Kamilciğim, izle.
Pekala. Bu benim bugün aslında en çok ilgimi çeken bu oldu Psycho Pass. Çünkü Ayça da böyle bahsetti. Hani hepimizin yeri çok ayrıdır. İşte yeni, evet. Yeni sezonu geleceği düşünülmüyordu. Gelmesi bizi çok şaşırttı falan filan dedi. Evet. İlgimi çekti, dedim ki Hafize olsa da aydınlatsaydı bizi keşke dedim. Ben biraz şanslıyım, Ayça'dan önce bu şansa eriştim.
Hakikaten ya.
Yani
Şimdi bunlar ciddi hikayeler. İşte Psycho-Pass, Steins Gate, senin de bahsettiğin Code Geass diye bir anime var mesela. Onun da sosyolojik içeriği vardır. Biraz da mecha kafası da var onun ama o da böyle sorgulatır. İşte Ghost in the Shell, anime filmi dışında bir de anime serisi var. O da ciddi bir hikayesi var onun. Fate Zero, ayıla bayıla izlediğim bir animelerden bir tanesi. İşte kahramanlık ve süper güçler temalı ama onun içerisinde de böyle geçmişten gelen kahraman karakterler falan var ve bir kutsal kase savaşından bahsediyoruz. O biraz daha tarihsel bir yapıda ama yine böyle karakter gelişimleri çok başarılı olduğu için onun da çok ciddi bir havası var. Ama mesela yok ben biraz daha romantik komedi, işte ben biraz daha eğlenceli bir şeyler izlemek istiyorum derseniz. One Punch Man son
One Punch
yılların
Man.
en başarılı absürt komedisi. Ki sen çok seversin bence Kamil.
Ya onu
Mutlaka
söylemiştin,
şans
evet.
ver.
Not alıyorum şu an.
Ya hakikaten tam senin kafanda ya.
Kaç yıl, hangisi? Birkaç tane çıktı.
Bir tane şey var aslında.
2015.
2015-2016
Tamam,
falan
tamam.
olması lazım. 2015 olabilir. Bir 3-4 yıl oldu çünkü.
One
Artık bu
Punch Man.
sene bekliyoruz ikinci sezonunu. Lütfen gelsin ne olur. Saitama
Ben sana söyleyeyim.
Sensei
3 Nisan'daymış. Hadi bu da şey olsun. Haber olsun. 3 Nisan'da geliyormuş yeni sezon.
Aa, belli olmuş mu tarih? Ay
Evet.
süper, yaşasın.
React podcast oldu. Canlı tepki aldık.
Hakikaten. Ay canım ya.
İnşallah aynı şeyin IMDb'sindeyimdir.
Doğrudur, doğrudur. Bu sene geleceğini biliyordum ben. Aslında Nisan'da geleceğini de biliyordum da tam tarihi açıklanmamıştı. Demek 3 Nisan. İyi, güzel, tamam,
Birinci
güzel.
sezonu 20 bölüm mü?
Yok,
12
hayır
bölüm, özür
ya.
dilerim. 12 bölüm,
12
12
bölüm
bölüm, 12
falan.
bölüm. Tamam, özür dilerim. 12 bölüm. Doğru yerdeyiz, doğru yerdeyiz. Tamam, telaş yok.
İyi, güzel,
Şey, bir de
sevdim.
şey,
Tamam.
One Punch Man, One Pen Man diye bir sonunda bir isim daha vardı. O yüzden ben aynı yerde miyiz acaba diye.
Ha, tamam.
Ama doğru
Olabilir.
yerdeymişiz.
Karıştırmayalım. One Punch Man.
Okey.
Pek yumruk adam. Ne önerecektim başka? Ha, şey var. Mesela yine romantik komedi tarzında ben izlerken çok eğlendim. Gekkan Shoujo Nozeki-kun.
Çok güzelmiş. Bunu tek seferde zaten yazarım ben.
Ben sana yazılışını da söylerim arkadaşım, merak etme.
Bunu şimdi iş çıkardım, podcast'ın altına yazmak zorundayız.
Ama çok güzel bir anime ya. Hakikaten o kadar eğlenceli ki. Ya kısaca hikayesi de şöyle. Bir kız bir çocuğa aşık ama çocuk o kadar odun ki kızın aşkını hiçbir şekilde fark etmiyor, göremiyor. Ama kız da böyle hani onun etrafında dolanıyor böyle aman beni görsün, aman beni fark etsin diye. Biraz da utangaç bir karakter. Sonra işte bir arkadaş grupları oluyor. Çeşitli farklı karakterleri tanıyoruz ama her karakter o kadar saçma ki. O kadar saçma olabilir.
O kız benim.
Ya bu aslında bunu da seversin ya. Yani romantik komedi
Allah.
anlamında. Aslında komedisi biraz daha fazla romantik yanından, öyle söyleyeyim. Bu da böyle biraz hafif absürt komediye
Bunu
sokabiliriz bunu.
yazacağız podcast'ın altına sevgili
Evet.
dinleyiciler. Bunu yoksa anlatamayız.
Evet, kesinlikle,
Bir
kesinlikle.
fragmanını izleyin. Ben öyle yapıyorum. En azından hani izlemeye karar verdiğim şeyde fragmanını izleyip karar veriyorum. En azından fragmanını izleyin. Hafize bu kadar övdüyse mutlaka kötü bir şey değildir. Altından iyi bir şey çıkar. Özellikle
Kesinlikle.
komedi
Ben
sevenler vesaire.
söylüyorsam mutlaka bir bildiğim var
Vardır.
arkadaşlar.
Ben komedi konu...
Boşak.
Yok,
Yıllarımı verdim diyormuşum.
ben senin komedi zevkini beğendiğim için, bizim uyuştuğu için, o yüzden
Evet.
şans veririm mutlaka.
Ver ver, mutlaka ver. Ya bir de şeyi önermek istiyorum. Bu da biraz işte hani Josei dedik ya, yetişkin kadınlara hitap eden anime. Onların içinde de Nana. Çok benim ayıla bayıla izlediğim, bende yeri çok ayrı olan bir anime. Onun biraz daha dramatik ve duygusal yönü var. Ama o kadar gerçek bir hikaye ki. Hani hep böyle animelerle ilgili bak, ne kadar, kaç dakikadır konuşuyoruz? Bir yarım saattir konuşuyorsak hep böyle hani gerçek dışılığının öneminden bahsettik ya, işte hayal dünyası dedik, işte ne bileyim renklerinden tut hikayesine kadar bunun çok önemli olduğundan bahsederken Nana'da aslında o kadar gerçek bir hikaye var ki
Mana değil miyim? Mana.
aynen
Mana.
o kadar gerçek bir hikayesi var ki sanki böyle hepimizin yaşayabileceği durumlarmış gibi şeyler var, hikayeler var içerisinde. Aslında bir Nana isimli bir karakterin işte sadece gitarını alıp Tokyo'ya gelip ben şarkıcı olacağım ya falan ve punk yapıyor tabii bu arada. Onun önemini belirteyim.
Tabii ki ya.
Rock punk yapıyor.
Şaşırmadım.
Yani ve şey bir ev arkadaşı oluyor ve o arkadaşının ismi de Nana. O yüzden de herhalde animenin ismi Nana. İki aynı isimli karakterin hikayesi ama işte isimleri aynı olmasına rağmen karakterler o kadar farklı ki aslında kadın hikayeleri anlamında da çok güzel bir altyapı sunuyor. Çünkü zamanla farklı karakterler tanıyoruz. Bu iki karakterlerin aşk ve iş ilişkilerine bakışlarını görüyoruz. O anlamda çok ciddi ayakları yere basan bir hikayesi olduğu için Nana'yı öneriyorum.
Google'da dedim ki aratayım sen konuşurken biraz okuyayım. Senin yazın çıktı zaten. 2016 yılında yazmışsın.
Evet.
Şaşırmadım.
Yani. Canım. Peki. Canım kendim.
Canım kendim. Peki o zaman şey geçeyim. Bu kadar anime önerdin. Ben bunların listesini de yazacağım. Daha sonra podcast'ın altına. IMDb'leriyle birlikte. Peki bu animeleri izlemek ne katar bize? Nasıl bir insana dönüşürüz?
İzlemek ne katar? Ya aslında her şeyden önce hayal gücümüzü geliştirir. Yani ben birçok şeyi izlerken şunu dediğimi hatırlıyorum. Aa gerçekten böyle bir şey var mı? Ya da aa gerçekten bu olabiliyor mu? Bu yapılabilir mi? Yani yapılabilir miden önce bu düşünülebilir mi? İyi öğretiyor sana. Ben bunu düşünüyorum. Bu düşünebilen bir şey. Bu çizilebilen, bu anlatılabilen bir hikayenin olduğunu görüyoruz aslında. O böyle abartılı tepkiler falan diyorsun ya, hı hı. Onlarla birlikte aslında karakterlerin ruh, duygu durumlarını o kadar güzel anlatıyorlar ki sen de o coşkuyla izliyorsun. Yani onların coşkusu hakikaten sana geçiyor. Onun dışında çok farklı bir dünyaya giriyorsun. Çünkü animeci dediğimiz kitle aslında çok farklı bir kitle. Hani her yaştan ve her sosyal statüden insanları bir araya getirebilen ender kitlelerden bir tanesi. Yani mesela bugün bilmem kimin CEO'su bile ben anime izliyorum arkadaş çok da seviyorum diyebiliyor yani. Ve bir ilkokul öğrencisi de aynı şeyi söyleyebiliyor. Bu iki insanı aynı kategoriye sokabilen bir yapısı var. Yeni deneyimlere açık olabiliyoruz çünkü çok farklı türlerde anime izliyoruz. Aslında kişinin kendisini ve etrafındaki insanları tanımasına da yardımcı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu farklı hikayelerde belki bizim başımıza gelmemiş ama başkalarının başına gelmiş ya da gelebilecek şeyleri gördüğümüzde empati yapabileceğimizi düşünüyorum. Yine hikaye tabanlı. Çünkü hani izlediğimizde kendimizi baş karakterin yerine koyarız ya biraz. Farklı kültürleri tanıyabileceğimizi düşünüyorum ki en başta Japon kültürünü çok çok daha derinden tanıyabiliyoruz
Japonlar
ama.
Japonlar böyle kendi içine kapalıdır. Böyle çok kolay bilinmezler veya okuyarak öğrenebileceğim bir kültüre sahip değillerdir. Ya yaşamak aynen. Gerekir ya da böyle işte kendi içinden çıkan ürünleri çok
aynen iyi öyle. Bir de Japonların bakışıyla farklı kültürleri tanıma imkanı sağlayabiliyor bize. Yani mesela sen de biliyorsun Osmanlı ile ilgili bir anime çektiler.
Ya evet ya onu da izledim evet. O da çok etkileyiciydi yani, mesela bakış açısını onların gözünden Osmanlı'ya bakış açısını görmek çok etkileyiciydi.
Ya yani bu tarz farklı yapımları da var. İşte mesela yemekle ilgili bir anime var. Onda mesela Türk yemeklerini gördüğümüz zaman hoşumuza gitmiyor mu? Gidiyor.
Tabii canım bakış açısını görebilmek açısından iki defa.
Aynen öyle. Yani onun dışında dediğim gibi farklı bakış açıları kazandırması, her şeyden öte farklı bakış açıları kazandırması açısından anime izleyen insan daha gelişmiş olabiliyor diyebilirim ya. Evet, bu belki ukalalık olacak ama anime izleyen insanla izlemeyen insan arasında gerçekten o perspektif açısından bir fark olduğunu düşünüyorum ben.
Bir de ben senin yorumunu çok beğendim. İşte kendisini keşfetme döneminde olan insanlar böyle özgüveni kırık, işte daha kaybetmeye meyilli tipler olarak yetişiyorlar
evet.
Ya. Ona çok iyi değinmişsin. Gerçekten o çok doğru. Animelerde işte kendisini keşfeden, işte aslında var olduğu kişiyi bulan, özgüven kazanan karakterleri çok görüyoruz benim okuduğum, duyduğum, sizlerden aynen. Duyduğum kadarıyla. O çok etkileyici
aynen,
olabilir.
Aynen. Yani bakma az önce Shonen animelere gömdüm ama Shonen'in hakikaten öyle bir yapısı var. Birçok karakter kendini keşfetme aşamasında oluyor ve anime serisinin başında bir hiç, yani loser dediğimiz bir karakter. Animenin sonunda yine belki loser, yine belki kendini bir hiç olarak değerlendiriyor ama kabul ediyor. O kadar farklı. Ya o kabuğunu kırıyor bir şekilde. İşte. Ya bunun o adımlarını çok güzel anlatıyor animeler. Sana o yüzden kim olduğumuzu... ergenlerin biraz daha fazla sevmesini ben daha iyi anlayabiliyorum yani o konuda. Şey, hak verebiliyorum onlara.
Sen orada kim olduğumuzu kabullenmemiz daha kolay olur demiştin ya. O gerçekten çok, hı-hı, doğru bir yorum. Hı-hı. Çok katıldım ona.
Evet. Sözümün arkasındayım.
Pekala. Var mıdır başka eklemek istediğim bir şey?
Vallahi şimdilik yok Kamil ya. Yeterince insanlara bilgi birikimi de bilgi şeyini boğduğumuzu düşünüyorum. Bence yeter.
Çok güzel bir başlangıç. Artık ilerleyen bölümlerde yanına daha da animeden anlayan, anime izleyen birisiyle birlikte artık projeler üzerinden, yani dizi dizi veya işte animeler üzerine, tabii, konuşacağınız, tabii, programlar olur diye düşünüyoruz. Kesinlikle. Ama bu tarz programları da ben sık sık talep edeceğim. Mesela bir tane dizi izler gelirsem, işte One Punch Man'ı falan izler gelirsem, Havize One Punch Man'a bir podcast mi yapalım falan diyebiliriz.
Yaparız dostum, ayıp ediyorsun. Sen yeter ki izle.
Tamam, anlaştık.
Sen izle de. Yani o zaman yapmayan ne olsun, o kadar kesin konuşuyorum.
Anlaştık, ben izlerim, kolay.
Buradan, hadi bakalım.
Şunun mesajını vermek istiyorum. Buradan hem aslında anime hiç izlememiş olanlara hitap edecek bir program yapıyoruz, hem de işte ilerleyen bölümlerde Hafize ve Yanan'a daha bir uzman kişilerle birlikte halihazırda anime izleyen ve dünyadaki gelişmeleri öğrenmek isteyen veya işte analizleri, incelemeleri dinlemek isteyen kişilere hitap eden programlar yapacağız bu podcast'imizde, anime podcast'imizde.
Daha spesifik yayınlarımız olacak.
Onu demek istiyorum. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederiz. Çok aydınlandım. Listeme yine teşekkür ederim. Sayende bir sürü dizi ekledim.
Aman efendim. Biz teşekkür ederiz.
İş çıktı bana.
Evet. İzleyecek bir sürü dizi.
Evet. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. Görüşmek ben üzere bir sonraki podcast'lerde.
İnşallah. Görüşmek üzere.
Hoşçakalın.
Hoşçakalın.